Melih Kavukçuk, Açık Prens, hoş geldiniz efendim.
Şakşaklarla başladığımız, şıkşıklarla başladığımız enerjik bir programımız oldu.
Ve yani bu kadar bugünkü konuya uygun olamaz bir şarkı.
Değil mi?
Bu kadar uygun
olamaz. Ama bakalım biz günün sonunda şakşakla gelecek miyiz? Bu enerjimizi koruyabilecek miyiz? Onu hep beraber göreceğiz.
Hep beraber göreceğiz efendim. Herkes hoş geldi.
Evet.
Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bugün neden bahsedeceğiz? Bugün son zamanlarda çok yeni aslında çıkan birkaç araştırma bulgusu dikkatimizi çekti. Sizin de dikkatinize sunalım istedik.
Evet.
Uyumluluk diye bir kişilik özelliği var.
Hı hı.
Bundan biz zaman zaman bahsediyorduk. Şey, insan kültürlerinde, farklı kültürlerde baktığın zaman 3 aşağı 5 yukarı 5 tane abi büyük kişilik
deprem var falan. 5 büyük felaket var.
5 temel kişilik özelliği var. Hı-hı. Uyumlu olmak bunlardan biri. Ayrıntısına bugün gireceğiz. Belli bir konu özelinde. Hani yeri gelmişken parantez içinde diğerlerini de söyleyeyim. Bir temel resmi almış olalım. Dışa dönüklük. Yani böyle bir sosyal olma, bir alemci olma özelliği.
Hı-hı.
Deneyime açık olma, yeni şeyleri deneme.
Oo.
Bu ikincisi.
Ona bir program gider.
nörotik olma, yani kaygılı ve tedirgin olma sık sık.
Hı-hı.
Bu üçüncüsü. Sorumluluk sahibi olma, yani işini, gücünü çok titizce vesaire yerine getirme. O konuya çok değer verme. Ve bir de uyumlu olma. Bugün bahsedeceğiz.
Uyumluluk adaptif değil, değil mi? Hani şimdi, her ortama uyardan ziyade... Bir
yok,
onun tanımını yapalım da.
Onun tanımını yapalım. Şimdi uyumlu insanların bazı özellikleri var. Yani bu özelliklerle tanımlıyoruz. Şimdi başkalarının kusurlarını görmüyorlar. Ya o çok aslında güzel bir şey. Yani kusurları öyle kolay kolay görmüyorlar. Yardımsever insanlar, bencil değiller. Tartışmaktan kaçınıyorlar abi başkalarıyla. Yani böyle bir hani hırgür çıkmasın.
Tadımız şey kaçmasın Ali Rıza Bey denirler.
Aynen. Tadımız kaçmasın diyorlar. Daha affediciler diğer insanlara göre, uyumlu insanlar. Daha çok diğer insanlara güveniyorlar. Hı-hı. Sıcaklar, kibarlar, düşünceliler ve işbirliğine çok yatkın insanlar.
Bunların hepsi
çiçek
oluyor
gibi
mu
insanlar,
yoksa
yani.
Şey mi? Derece derece. Mesela hani tadımız kaçmasınca olur ama güven sorun konusunda sıkıntısı vardır.
Tabii.
Orada biraz daha
tabii.
Nörotiktir. Hani böyle bir
tabii,
kaygıdır.
Tabii, tabii. Bu söylediklerim nasıl diyelim, uyumluluğu tanımlayan özellikler. Hani ben sende birazı çoktur, diğeri azdır. Bende tam tersidir. Ama ortalamasını aldığın zaman bunların yüksek bir puanımız var demek ki, eğer uyumluysak.
Tam bir öğretmen çocuğu tanımı şu az önce verdiğimiz. En önde oturan, parmak kaldıran, tırnaklar hep kesilip mendil kontrolünde hiç kalmamış çocuk.
Bizim de ikimizin de öğretmen çocuğu olduğu düşünülürsün.
Evet.
Şimdi,
İki mendilim vardı benim. Ne olur ne olmaz. Öğretmen çocuğuyum çünkü.
Şimdi o mendili hafta boyunca kullanırsın. Hele burnun falan da akıyorsa haftadan sonra kuru bir şey olur.
Kirlenmesin. Koluma siliyordum. Ama kontrolde şey olmayalım.
Şimdi böyle bir özellik. Yani baktığın zaman hani bir insanda ortalama bunlar varsa o insana uyumlu insan diyoruz. Güzel de bir şey. Yani bunun etrafında bu adamı istersin ya.
Evet abi. Şu an bakalım ne gibi cenabeti çıkacak. Hani öyle bir girdin ki bunlar iyi ama bir aması var orada.
Şimdi evet.
Ama geliyor sanki.
Zaman zaman aslında biz bu özelliğe belki çeşitli bağlamlarda değindik geçmiş programlarımızda.
Evet.
Mesela bu insanlar rün sosyal ağları geniş oluyor.
Tabii abi.
İlişkilerle kendilerini çevriliyorlar ve ilişkilerin işte sağlık üzerindeki etkilerini biz çok konuştuk. Bir başka belki ilk programlarımızdan biriydi, eş seçimi serisinde konuştuğumuz.
Hı hı.
Bu insanlar iyi bir eş olarak görülüyorlar. Yani eş seçiminde bunların avantajı var. Hani kibar insan işte... Kibarlık yapmayacaksın, zor oynayacaksın falan denir ya. Köpek çekeceksin falan. Aslında araştırmalar tam tersini söylüyor.
Ama o tam işte evlenme ilk denilen hani hamalık o.
Tabii uzun sürelik ilişki için.
Köpek çekeceksin şeyi başka strateji o. Onun şeyi ayrı. Onu deneyimi açıklıkta belki.
Konuşuruz.
Onu orada konuşuruz.
Şimdi dolayısıyla mesele sosyal destek ve bir sosyal ağ kurup o sosyal ağ devam ettirme noktasında çok büyük bir avantaj uyumluluk. Güzel bir şey yani. Fakat bir aması var. Bugün o amadan bahsedeceğiz. Çünkü bana çok enteresan geldi doğrusunu istersen. Her şeyde de senin dediğin gibi her ortama da uyar, her şeyde de iyidir diye bir özellik değil bu. Aslına bakarsan...
İşi çıkacaktı belli.
Aslına bakarsan biraz da tesadüfi oldu. Son 3 programımızda hep bu fikir üzerinde dönmeye başladık. Yani ilk bakışta çok güzel görünen bir özellik belli ortamlarda adaptiftir, güzeldir, faydalıdır. Belli ortamlarda ters tepebilir. Mesela geçen programda irade meselesini konuştuk. Hani her şeyin kestirilebilir, kaynakların bol olduğu yerde hazzı ertelemek avantajlı olabilir.
Evet.
Hani şimdi bir alacağına 3 alırsın daha sonra. Fakat kaynakların kısıtlı olduğu, ortamın kaotik olduğu, kestirilemez olduğu bir yerde güzel görünen irade özelliği ters tepebilir, hiçbir şey, hiçbir kaynağı elde edemeyebilirsin hep ertelersen.
Abi, avucunda kalırsın.
O kadar.
Şeyle yani hani bu tabakla çünkü almışlar marshmallow'u, ne kaldı? Tabak kaldı.
Veya ilk bakışta zararlı görünen bir özellik ya da hatta ilk bakışta demeyelim, araştırmaların zararlı olduğunu ortaya koyduğu bir özellik bazı ortamlarda senin hayatta kalmanı sağlayan yegane faktör olabilir. Mesela 2 program önce de onu konuştuk ya da 3 program önce. İlişkilerinde çok kaygılı olma. Evet, yani ilişki doyumunu kötü etkiliyor. Ayrılma olasılığını arttırıyor vesaire. Böyle riskleri var. Ama büyürken kaynakların çok kısıtlı olduğu, diyelim ki finansal kaynakların yeterli olmadığı, çok fazla küçük çocuğun olduğu bir köyde olduğunu düşün ya da bir ortamda büyüdüğünü düşün. Böyle bir yerde kaygılı olmak, sürekli dikkatini insanların sana vermesini sağlamak iyi olabilir. Yani ağlamayana meme olmayan bir ortamda ağlamak iyidir. Ama evet, karşındakinin seni çok sevdiği ve zaten değer verdiği bir ortamda ağlamak adamı irite eder.
Bunlar hep yaşanıyor zaten. İsim vermeyeyim de yani. Her şeyin olduğu ortamda ağlamak gerçekten
yani
tatsız oluyor. Tatsız oluyor.
Dolayısıyla biz psikolojik özellikleri değerlendirirken böyle bir hani her ortamda bu iyidir, her ortamda, her bağlamda kötüdür gibi genellemeler yerine hangi ortamda adaptif, hangisinde değil diye bakarsak daha aslında isabetli olur diye düşünüyoruz.
Ve diyorsun ki uyumlu insanın, bu çiçek gibi şeker insanın bile hani bu özelliklerin patladığı alanlar var.
Alanlar var. O alanlardan bir tanesine çok kısa değinmiştik itibar bölümünde. Ona şöyle bir dokunup geçeyim. Bir cümleyle o geçmiş bölümü hatırlatması olsun. Sonra asıl bugünkü bulguya geçeriz. Uyumlu insanlar abi, işlerinden kovulma olasılığı daha yüksek insanlar.
Evet, hatırlıyorum. Ben
çünkü adam sesini çıkarmıyor.
Evet abi.
Yani tadımız kaçmasın diyor. Ona da okey diyeyim diyor. Buna da okey diyeyim diyor. Bir kişinin feda edilmesi gerektiğine bakıyor ön sırada adam. Bunu o itibar bölümünde ayrıntılı tartışmıştık. Yani yeri geldiğinde sesimizi yükseltmenin mecburi önemini konuşmuştuk.
Evet.
Şimdi bir ikinci alan, çok yeni bir dizi araştırmadan çıkan bir şey. Uyumlu insanlar enteresandır. Finansal açıdan zorluk çekmeye daha yatkın oluyorlar.
Hayda. Şimdi sen az önce dedin bu adam tam evlenilecek adam dedin. Verdik kızı. Herif burnu şeyden çıkmıyor. Nasıl oldu o iş?
Şimdi bu, yani burnu bir şeyden çıkmıyor demeyeyim de o olasılık daha yüksek diyeyim. Hı. Yani şöyle enteresan bir korelasyon var. Uyumlu insanların tasarruf etme becerisi daha düşük, daha az tasarruf ediyorlar. Ve Allah korusun iflas riskleri de daha yüksek. Böyle peki, bir risk var. Yani her uyumlu insan bunu yaşayacak diye değil, birazdan hangileri daha risk altında onu anlatacağız. Ama böyle enteresan bir şey var.
Zaten adamı işten de kovdurdu. Belki ondan olabilir mi? Hani para kazanamıyorsan neyi tasarruf etsin?
Ha, şimdi bir görüş o. Bir görüş bu meselede şunu diyor. Yani uyumluluğu yüksek olan insanların tasarruf oranı daha düşük ya da iflas riskinin daha yüksek, yani borcunu ödeyememe riskinin daha yüksek olmasının sebebi şu olabilir mi acaba diyorlar. Çünkü bu insanlar gerektiğinde çatışmak lazım, pazarlık yapmak lazım, müzakere etmek lazım. Hı. Tadımız kaçmasın diye bundan kaçtıkları için kendileri için çok da iyi olmayan bazı tekliflere de evet diyebiliyorlar ya da kabul edip seslerini çıkartmayabiliyorlar. Yani müzakere noktasında başarılı olmadıkları için finansal kaynakları düşük gibi bir tez var. Çok araştırmalar bunu desteklemiyor. Yani
zaten diyorsun bir fırsat da çıkmıyor buna. Ağlamadığı için kimse
yani
bir şey de
fırsat
sunmuyor.
Çıkmıyor olabilir ya da belki çıkan fırsatta çok da kötü müzakere etmiyor olabilirler. Çok enteresan olan uyumlu insanların az tasarruf yapması ya da fazla borçlanmasının sebebi bu insanlar paraya değer vermiyor ya.
Ya kime verdik kızı ya? Gittik kime verdik kızı ya?
Çok enteresan. Bu kişiler için paranın değeri diğer insanlara göre, uyumlu olmayan insanlara göre, yani biraz önce saydığım özelliklerde daha düşük puana sahip insanlara göre verdikleri önem paraya daha az. Tam yani senin şarkıda çaldığın mesele.
Tam oymuş ya. Bu kadar gitti Kadir İnanır filminden aldık ama meğersem koskoca konsept üzerine film yapmışlar adam. İşte Türk sinemasının değeri yeni yeni anlaşılıyor. Yeni araştırmalarla görüyoruz.
Böyle bir enteresan durum var. Dolayısıyla bunu fark edince bir dizi sosyal bilimci, davranış bilimcisi bu meseleyi çok sistematik olarak incelemiş. O bulgulardan biraz bahsedelim.
Ama zaten bu sanki intuitif olan, yani iç, nasıl diyeyim, öngörüsel olarak da hissedilmiş ki mesela satış pozisyonunda daha cevval kişiler alınır.
Tabii.
Hani git,
güzel
gitsin, koparsın, gelsin.
Tabii.
Bu daha uyumlu adam işte şey, arka plan, support function. Yani çalışır, ses etmez.
Mutfakta olması daha mutfakta belki faydalı olur.
Ama sahaya pek de sürmüyorlar zaten.
Doğru,
zaman, hani
doğru.
Zaten ya, şirket çözmüş olayı bir şekilde hissetmiş. Demiş ki bununla olmaz. bununla gemi yürümeyecek.
Çok
en
doğru.
Böyle cevvalleri salıyorlar.
Şeyde aslında onu görüyorsun. Yani hem bu meselelerde olsun. Yani organizasyonların ya da kültürlerin yıllar içerisinde fark ettikleri şeyler var. Bilgelikler var.
Hı hı.
Ve onlar çoğu zaman işte bu araştırma bulgularıyla aslında örtüşüyor.
Tabii.
Yani uyumlu adamı sahaya sürdüğün zaman ona da yazık, sana da yazık.
Tabii abi.
Şimdi herkesin adam iyi orada olduğu bir yer var. Adamı en iyi pozisyonda oynatacaksın.
Acı çekecek, bir de verecek ayı gibi indirim. Gelecek, hiç gitmeseydin daha iyiye gelecek yani o iş.
Aynen o olacak. Şimdi mesela bu meseleyi çalışan psikologlar ya da işte davranış bilimciler diyelim. Birkaç açıdan şey yapmışlar, ölçmüşler bunu. Bir, kişilerin kendi raporlarıyla, yani insanlara direkt sorarak aylık geliriniz ne kadar, borçlarınızı ödemede sıkıntı çekiyor musunuz vesaire diye.
Hı hı.
Hakikaten de uyumlu insanların aylık geliri daha düşük ortalamada. Efendime söyleyeyim, borçlarını ödemede de daha sıkıntı yaşıyorlar. Bazen yani şu da olabilir. Bu çalışmalarda, şimdi bu söylediğim ilk set bulguda, ilk parça bulguda şöyle bir sıkıntı var. İlk okuduğumda aklıma o geldi. Yani adam uyumlu olduğu için ayıp olmasın çok yüksek bir para falan söylemeyeyim.
Vay arkadaş, öpmen çocuğu ya. Yani, olur oluyor öyle şeyler.
Ya da işte hani herkesin borcu vardır arkadaş, ben de biraz borcumda zorlanıyorum diyeyim, ayıp olmasın demiş olabilir. O yüzden bu araştırmacılar demişler ki ya biz de bir de şey yapalım. Yani banka kayıtlarına bakalım insanlara. Orası daha objektif. Hakikaten banka kayıtlarına baktığın zaman uyumlu insanların bankada daha az parası var. Ve hakikaten kredi borçları daha yüksek.
Bir de abi şimdi uyumlu adam mesela eşi falan da şunu aldın mı? Olur hayatım. Yine tadımız kaçmasın şeyinden. Hani ekstra şeyle o banka kayıtları karşılaştı. Birçok gereksiz harcama da vardır.
Tabii canım. Sefamız olsun. Var. Yarasın var. Hepimizin öyle arkadaşları vardır. Yalvarırız. Ya abi bir kere de biz ödeyelim diye. Samimiyetle yalvarırız. Hiç. Adam direkt öder. Babacan.
Babacan evet. Ama onlar da şey değil ya. Cevval yani o. Sana bana öyle.
Doğru doğru.
Yoksa dışarıda tuttu mu koparır.
Öyle tipler de var. Öyle tipler de var. Şimdi banka kayıtlarında da bu. İflas olasılığına baktığında yine aynısını görüyorsun. Yani iflas kayıtlarına baktığın zaman iflas etme riski uyumlu insanların daha yüksek. Bölgesel olarak baktığın zaman yani bir şehirde ya da bir bölgede yaşayan uyumlu insanların oranı bölgenin finansal performansını etkiliyor mu diye baktığında hakikaten uyumlu insanların çok olduğu yerlerde resmi iflas başvurusu ve gerçekleşen iflas sayısı daha fazla biliyor musun?
İşte ama yaşanacak yerde orası.
Tabii şimdi.
Bir de işin o boyutu var.
Bir de işin o boyutu var. Bir de işin o boyutu var. İki tarafı şey.
İki tarafı marshmallow olur çubuk. İki tarafa da koymuşlar ateşte yiyecekler onu.
Yani ister kişiye kendin sor. İster
arkadaşlarına sor.
Arkadaşlarına sor. İster bankaya sor. İstersen direkt şehrin kayıtlarını incele, bölgenin kayıtlarını incele, ülkenin kayıtlarını incele. Hep aynı şeyi görüyorsun. Çok güvenilir olarak demek ki uyumlu insanların belli bir finansal risk altında olduğunu söylemek mümkün.
Tamam, şimdi buraya kadar çok güzel bir giriş yaptık. Asıl meyveli kısma geliyoruz. Asıl o şey şu kremalı kısmı, bisküvinin şu kremalı kısmı. Nabucuk.
Nabucuk değil mi? Nabucuk. Vay şimdi burada
yapacak çok bir şey yok gibi de geldi yine bak tadım kaçmaya başladı ufak ufak o şakşak enerjim.
Aklımda birkaç şey var. Önce şeyi bir söyleyeyim. Bu risk en çok kimin için var biliyor musun? Onu da bir söyleyelim sonra sorunu cevaplayayım sonra bu noktaya geri döneriz.
Tamam.
Bu risk en çok kimin için var? Düşük gelir grubundaki insanlar için var. Yani dar gelirli insanlar için ya düşük sosyoekonomik statüden gelen insanlar için. Niye? Çünkü o harcamayı ya o para tutamamayı veyahut işte borçlanma riskini kompanse edecek bir birikimin bir şeyin yok. Yani sen zaten zengin bir aileden geliyorsan istediğin kadar uyumlu ol. O bir orada bir problem yok. Çok harcasan da harcıyorsun zaten paran var.
Ama zaten belli ki senden önceki jenerasyon uyumlu değilmiş. Aile içerisinde uyumsuzlar da varmış ki belli bir yere gelirmiş yani.
Olabilir. Gerçekten daha az miras bırakıyor olabilir uyumlu insanlar.
Tabii tabii.
Fakat yani bu çalışmalarda, bu bahsettiğim tüm çalışmalarda insanların gelir dilimine baktığın zaman düşük gelir dilimindekiler bu sıkıntıları yaşamaya daha meyilli. Yani iflas riski ya da borç ödeyememe riski. Döndürememe riski düşük gelirlilerde var. Yani uyumluluk en çok düşük gelirliler için orada bir finansal yönetimde bir risk faktörü. Yüksek gelirliysen zaten paran var. Hani istediğin kadar dağıt yine dağıtıyor bu insanlar. Yani problem var ama onun iflasa dönmesi, borcu döndürememeye dönme riski daha az eğer yüksek gelirliysen. Dinliyorum abi.
Bu adamların deli gibi sosyal şey yok mu? Şimdi network'tür, efendim, kapitaldir. Arkadaşları var, evet. Dostları var.
Evet.
Hani oradan bir sahip çıkılmıyor mu? Her şey sadece sırta sıvaz mı yani? Hani bu adam bu şeyi niye yaptı?
Çok güzel bir noktaya parmak bastın. İnanılmaz güzel bir noktaya parmak bastın. Orası işte madalyonun öbür yüzü ve aslında hoş bir yüzü. Bu adam bunu niye yaptı? Şu yüzden yaptı. Şimdi dedim ya, bu en çok düşük gelirler için bir risk. Şimdi düşük sosyoekonomik statüdeki bir şehirde yaşıyorsan, bir köyde yaşıyorsan ya da işte öyle bir mahallede yaşıyorsan, çevrende öyle insanlar varsa, sen de öyleysen. Böyle bir topluluğun içerisinde zorluklarla başa çıkmanın en önemli yolu, en birinci yolu birbirinize dayanmak. Birbirinizden destek almak. Yani bu ne demek abicim? Eğer birinin senin köyünde ihtiyacı varsa vereceksin. Ki senin ihtiyacın olduğunda onlar gelsin.
O zaman aslında işte uyumlu adamın iflası da tam iflas gibi de değil. Gene bir hani bir yolu yordan uyumsuz adamın iflası tam, çünkü zaten kimse seni sevmiyor.
Evet.
Para da gitmiş zaten.
Aynen.
Senin hiç köprü altında kurtaracak hiçbir şey yok. Kimse yok. Orada ise hani tamam, kağıt üzerinde rakamsal olarak miktarlar düşük ama ne iniyorsun ne çıkıyorsun. Bir
adamın ağı var. Ve aslında senin harcaman o ağı sağlam tutman için gereken bir şey. O, çünkü ağda birinin başına bir şey gelse hepiniz etkilenebilirsiniz.
Anladım.
Burada bir risk şu olabilir. Sen o ağdan çıktın diyelim ki, şehre geldin, yerleştin ve o destek ağından uzaktasın. O zaman bir risk altında olabilirsin belki. Oraya bir şey koyalım. Hala sorun aklında, hani ne yapmak lazım sorusu hala aklında, ona bir tane cevabım var. Ama şu açtığımız konudan devam etmem gerekirse aklıma şöyle de bir şey geliyor. Şöyle bulgular var psikoloji literatüründe. Geleneksel olarak, tarihsel olarak işte buğday yetiştiren ve pirinç yetiştiren toplulukların karşılaştırılması meselesi var.
Niye o ikisi? Hani özellikle.
Çünkü
tarım değil de buğday ve pirinç.
Ha yani tarım ve hayvancılığı karşılaştıran da var.
Aldım.
Tarımın içerisinde de buğday ve pirinç en çok şey olduğu için.
Kültürel fark mı oluyor? Hani bir tanesi biraz daha ne bileyim su kenarı.
Çok enteresan bir şey oluyor. Aynen tahmin ettiğin gibi. Pirinç yetiştirmesi zor bir şey.
Evet.
Yani kolay bir şey değil.
Dize kadar suda bütün gün.
Dize kadar suda. Bayağı zor. Bayağı zor bir mesele. Buğday ona göre daha rahat. Yani buğdayı aile grubunda şey yapabilirsin, yetiştirebilirsin. Pirinç için çok daha büyük bir kolaborasyona ihtiyacın var. Daha büyük bir işbirliğine ihtiyacın var. Dolayısıyla geleneksel olarak buğday yetiştiren topluluklar daha bireyciliğe doğru giderken, pirinççilerin daha toplulukçu olma, daha fazla birbirlerine bağlı olma, daha kolektif olma gibi bir eğilimde olduğu bulunuyor. Biraz önce bahsettiğimiz şeye aslında çok benzer. Çünkü pirinç, yani sırf kendi kendimize biz yeteriz dersen, kötü bir sene bütün aileni açlıktan öldürebilir. Yetiştirmesi anladım. Çok zor çünkü. Orada birlikte olmak en iyisi. Çünkü bir sıkıntı olduğu zaman, bir ailenin başına kötü bir şey geldi, hep beraber ona yardım edersin. Ki senin başına geldiğinde de onlar sana yardım etsin.
O zaman mesela hayvancılık iyice bireysel. Çünkü bir şey yapmıyor zaten. Tavuk geziyor.
Genelde de görüş ve bulgular o yönde, biliyor musun? Yani hayvancılıkla, geleneksel olarak hayvancılıkla geçinen topluluklarda bireyciliğin daha yüksek olduğu tarıma göre, tarımın içerisinde de buğdayda bireyciliğin pirince göre daha yüksek olduğu.
Evet, çünkü köpek topluyor sürüyü zaten. Hep bir yatış. Öyle bir şey yok yani. Motivasyon yok. Hani arkadaşıma yardım edeyim. Zaten sen bir şey yapmıyor. Hani o da bir şey yapmıyor.
Buradaki bu uyumluk bulguları da bana biraz onu hatırlattı. Yani eğer dar gelirliyseniz herkes ortamda, köyde, klanda, toplulukta, neyse, şehirde, o zaman sıkı durmak çok önemli. Yani orada sen parayı tutacağına, ihtiyacı olana yardım edeceksin ki o senin sigortan, senin ihtiyacın olduğunda sana gelinsin. Çünkü tek başına altından kalkmak zor hayat zorluklarının.
Bir de bu tür topluluklar sanırım sosyal baskı da yüksektir. Yani
tabii.
aldığın zaman iyi, vermeye geldiğinde yan çizersen
tabii.
Silerler, atarlar seni.
Tabii. Yani yabancılarla ilişkilerde sosyal baskı çok yüksek değildir bu tür topluluklarda, ama kendi grubun içerisindeki ilişkilerde kurala uygun davranman beklenir.
Yanlış olmaz diyorsun.
Yani bazen şey derler işte, X yerini ziyaret ettim abi, birbirlerine çok sıkı bağlılar ama turisti süper öpüyorlar.
Acımıyorlar.
Acımıyorlar.
Anladım, anladım.
Öyle bir durum söz konusu olabilir. İlk sorduğun soru, onu atlamayayım. Ne yapıcık?
Şey, ne yapıcık?
Ne yapıcık şey? Ya bazen şunu düşünüyorum.
Çünkü şöyle bir kesim de var. Genel olarak dinleyicilerimizin daha yoğunlukta olduğunu düşündüğüm. Böyle bir çevren yok. Böyle bir network'ün yok. Ama doğuştan ya da işte karakter özelliği olarak öğretmen çocuğusun. Yapacak bir şey yok.
Vallahi evet abi.
O şimdi zaten belli ki İşte tehlikedesin, uçağın ucundasın, damlanın ucundasın. Hadi diyelim korudun işini bir şekilde. Belli ki gene daha az alıyorsun ötekilerden.
Evet.
Biz ya bu grup ne yapacak?
Öncelik sıralamasına göre düzüyorum. Ne yapacakları? Birinci sırada yapılacak şey KPSS'ye girmek bence.
Vay
be. Bence devlette memuriyet abi.
Yaştan ama yani bu programı keşke 10 sene önce çekeydik.
İkinci sıraya herhangi başka bir maaşlı işi koyarım. Ondan sonra üçüncü sıraya kendi işimi kurmayı koyarım. Ya da şöyle diyebilirim, kendi işimi kurmayla ilgili. Belli bir finansal emniyeti sağladıktan sonra dalarım oraya.
Anladım.
Kendi işimi kurmaya. Çünkü
hanımın şeyi olsun bir, ne bileyim, öğretmenlik, hemşirelik, doktorluk.
Öyle bir şey olabilir. Ya da 3-5 azıcık benim kenara attığım bir şey olmuştur. O iş, kendi işimi kurarken işler ters giderse bana destek olur. Çünkü bir şey riski var. Yani kendi işini kurduğun zaman anlaşılan o ki, hani o müzakerede abi biraz tavizi biz fazla veriyoruz uyumlu insanlar.
O zaman hani hem uyumlusun hem beyaz yakasın, işte sahil kasabasında açarım bir kafe. Bu hayaller olmasın, gerçekleşmesin. Çünkü sonuçlarını belli ki burada veriyoruz yani, hani istatistikle konuştuk ya, şeyden evet, değil yani, size olan güvensizlik değil ya da kendime.
Sevgimizden.
Belli hani ne olacağı belli.
Sevgimizden. Ben mesela işte bu bulguları işte Gül'le tartışırken ilk söylediği şey aklıma sen geldin dedi. Ben de okurken bulguları direkt kendi aklıma geldim.
Ben de şimdi dinlerken de kendi aklıma
hakikaten yani o riski kendimde görüyorum yani tutma noktasında. Ya özellikle mesela tasarruf noktasında, tasarruf programımızda çok şey yapmıştık. Önemli, günümüzün önemli bir meselesi. Bayağı bir kural söyledik ya.
Evet.
O kuralları ben kendi hayatımda uygulamaya çalışıyorum. Yani hani ayırabildiğim küçük miktarı maaşı alır almaz ayırayım.
Tabii.
Çünkü öbür türlü benden babacanı yok, sağa sola saçarım.
O işte öyle öyle ne olacağını bu program, ancak bu programa kadar farklı.
Öyle bir risk var. Bence hani bir hap bilgi o olabilir. Yani uyumluluk, yüksek uyumluluk belki kendi girişimini yapmak için ilk etapta çok avantajlı bir özellik olmayabilir.
Anladım.
Ya da yani bir STK'ya falan girmek mesela belki bir avantaj olabilir. Bayağı istekle çalışırsın çünkü o durumda herhalde.
Uyumlu, şimdi bu ikili ilişkilerde avantajı var dedik ama bu ekonomik dezavantajlar uzun vadede şey çıkarıyor mu, sorun çıkarıyor mu ilişkilerde?
Çok güzel bir soru. Şimdi bu tartıştığımız meseleler, programın başında da söyledim, küçük riskler. Fakat küçük riskler neden ciddi sorunlar çıkartabiliyor? Her gün o riski yaşarsan.
Evet.
Yani mesela İşte yürümemenin, oturmanın aslında ortalama etkisi küçük gibi görünüyor. Fakat niye bu kadar politikalar yapılıyor obeziteye karşı vesaireye karşı? Çünkü her gün yaşarsan yavaş yavaş seni şey yapıyor, yiyip bitiriyor. Yani meyve yememenin ortalama etkisini alırsan sağlığa, dersin ya ne olacak, hiçbir şey yemesem de bir şey olmuyormuş. Risk nereden kaynaklanıyor? Eğer günlük hayatı düzenli olarak almıyorsan sen o gıdayı, yavaş yavaş seni bitiriyor. Burada da belki risk küçük görünmekle birlikte eğer yıllar içerisinde sürekli bu örüntüyü sergilersen evet yani ilişkilerde de sıkıntı yaratabilir, kişisel hayatında da sıkıntı yaratabilir. Yani çünkü ihtiyacın olduğunda bir dayanacağın finansal kaynak olmayabilir.
Evet.
Şöyle bazı modeller var. Bu uyumluluk anlamında değil ama bize biraz ders verebilir. Ekonomik krizlerde aileler nasıl başa çıkıyor? Üzerine çok çalışmalar var. Genelde görünen örüntü şu, hakikaten ekonomik kriz, eğer bir özellikle ailenin özellikle şeyi yoksa, bir emniyet ağı yoksa, bugün bahsettiğimiz gerek ya finansal ya da sosyal destek anlamında, çiftin ilişkisini, evlilik ilişkisini bayağı yıpratıyor.
Yıpratır tabii.
Bayağı yıpratıyor ve ayrılık riskini de arttırıyor.
Sonuçta belirsizlik yani.
Aynen. Yani dolayısıyla kendimizi dış desteklerden, bunu finansal destek olarak düşünebiliriz, sosyal destek olarak düşünebiliriz, izole etmemek lazım.
Anladım.
Yani kendimiz nasıl tek başımıza bir ada değiliz, hep programda söylüyoruz. İlişkiyi de öyle tek başına bir ada gibi düşünmemek lazım.
Anladım. Kalabalık iyidir diyorsun.
Kalabalık iyidir abi. Kalabalık her zaman iyidir.
Tamam.
Bunlar... Yani sosyal destek iyidir ama işte bu risklerin de farkında olmak lazım. Yani varsa Serde Babacanlık
düşüyor fark ettiysen. Açarken nasıl başladık? Sonlara doğru ne hale geldik?
Varsa Serde Babacanlık, onunla mücadele etmenin yolunu, yordamını da unutmamak lazım. Bir ya da iki program çektik bunun üzerine. Bir programda bitiremedik galiba.
Evet, evet.
Tasarruf üzerine iki programımız var. Orada o noktalara dikkat etmek lazım diye düşünüyorum.
Anladım abi. Çok çok faydalı oldu. Dediğim gibi hem işin ekonomik boyutu hem kişisel olarak. Çünkü üzerde hani bu işte biz ezik miyiz şeyine de gider.
Gider. Aa, çok güzel söyledi. O programa da
referans verir.
Gider.
Hani birçok şeyimize aslında referans verir.
Kesinlikle.
İşte tasarruf bölümüne verir. Bu itibar bölümüne verir.
Evet.
Kendime söyleyeyim. Ezik miyiz'e kadar gider. Aslında hepsinin bir özeti gibi oldu bu şey, bu
evet,
bölüm.
Evet, kesinlikle. Güzel bir şey oldu yani. İyi bir toparlama gibi oldu.
Belli ki o konu hani aslında çok iyi bir özellik olarak gurur duyduğumuz bir şey ama önemli aşamalarda hani hayatın belli aşamalarında evet. Ekonomiktir, iştir.
Evet.
Belli ki uzun vadede ilişkide de öyle. İlişkiyi de şey yapıyor, etkiliyor. Hani o kadar uyumlu olan hani bir yol yordam varsa tabii karakter meselesi hop diye
muhakkak ya.
Değişmez ama hani o konuda dikkatli olmakta fayda var.
Evet, bence de dikkatli olmakta fayda var. Dinleyicilerimiz belki şeyi merak eder. Diğer saydığımız 5 kişilik özelliğinin bu finansal yönetimle alakası var mı diye. Çok öyle tutarlı bir bulgu yok o noktada.
Allah yani, Allah.
Dışa dönük olmak, deneyimlere açık olmak, efendime söyleyeyim.
Deneyime açık olmak patlar. Onu ben diyeyim. O zaten belli de.
Yani bu bağlamda.
Dışa dönüklükte bir şey bekliyordum.
Yani bu bağlamda hani şu iki şeyde tasarruf edebilme ve de borçlarını döndürebilme noktasında en kritik olan özellik uyumluluk gibi görünüyor. O da kimler için? Dar gelirli grup için.
Anladım.
Diğerlerinin o kadar tutarlı bir şeyi yok.
Nörolojik yani şey olan da kaygılı adamın mesela tasarruf oranı yüksektir.
Hani
rahat eder gibi gelmişti.
Olabilir. Henüz elimizde öyle bir bulgu yok. Belki ilerleyen araştırmalarda gelebilir ama.
Haybe'ye kaygı yapmayalım o zaman diyorsun.
Yani bu bağlamda bugün konuştuğumuz konu üzerinde en kritik olan sanki uyumluluk gibi görünüyor.
Anladım. Tamam.
Onu da
onun
vermiş
eğilim.
Olalım. Yavaş yavaş toparlarken.
Artık toparlayalım, evet. Son derece faydalı bir bölüm oldu. Gene ağzımız açık, gene moraller düşük. İzlanda maçındaki, İzlanda'nın ilk yükselişteki dönemindeki ilk maçtaki gibi olduk. Hani 5 mi atarız, 7 mi atarız diye konuşurken 3 yiyip evimize gitmiş gibi oldum şu anda ben.
Evet.
Enerjimi de kaybettim. Çok çok tatlı oldu yani. Tamam, o zaman o uyumluk işine şey yapacağız. Biraz daha az yapmaya özen göstereceğiz. Hani
yani,
şeyden çatışmadan kaçınmak belli ki tadımız kaçıyor. Öyle kaçıyor, evet. Böyle kaçıyor.
Ya her zaman iyi olmayabilir. Yani genel olarak iyi bir özellik, olumlu bir özellik ama her zaman iyi olmayabilir.
Anladım.
Yani her belki de konuştuğumuz psikolojik özellikte bunu hep aklımızda tutmamız lazım. Ortalama da iyi şeyimiz olabilir ama zararlı olduğu yerler de olabilir. Ters tepki yani, yerler de olabilir.
Hap bilgi veriyoruz ama yine her kontekste uygulanacak diye bir şey, tabii, onda garantisini vermeyelim. Yani. Hani şimdi...
o yüzden zaten yani dikkatli dinleyicilerimiz fark ediyordur. Her zaman bu etki en çok kimler için büyük? Kimler için küçük? Demografik gruplar, başka psikolojik özellikler, cinsiyet farkları. Yani sınırını çizebildiğimiz kadar dikkatle çizmeye çalışıyoruz.
Cinsiyet farkı var mı?
Cinsiyet farkı...
Bak, iki şey sorardım. Bir cinsiyet farkı var, bir de hayvanlarda yapılan grup içinde yaşayan. Hani daha belli ki orada da grup lideri her şeyi alıyor da.
Evet.
Daha uyumlu, daha az kavgacı. Sanki o alemde iyice şey...
O alemle ilgili şeyi konuşmuştuk hatırlarsan. Baskını nasıl indirdiklerini diğerlerinin birleşip.
Ha, o artık son aşama. O işbirliği
bazı hayvan türlerinde gördüğümüz bir şey.
Evet.
Cinsiyet farklarında kişilik özellikleri temelinde en ciddi farkı nörotiklikte görüyoruz. Diğerleri o kadar fazla değil ama nörotiklik meselesinde çok tutarlı olarak çalışmaların gösterdiği şey, kadınların erkeklerden daha nörotik olduğu. Bu fark ilerleyen yaşlarda kapanıyor. Yani ya genç yetişkinlikte şimdi... bu fark daha yüksek.
Hı-hı.
İleri yetişkinliğe doğru, orta yaş, daha sonrası ileri yaşlarda bu cinsiyet farkının yavaş yavaş azaldığını görüyoruz. Kadınlar da erkekler gibi gittikçe düşüyor. Yani erkekler yükselmiyor da kadınlar erkeklere yaklaşıyor.
Ama onu ben şimdi evrimsel olarak düşündüm de, şimdi mesela çocuk olacak, günün sonunda o çocuk sana kalıyor. Yani hani tarihsel bak, evrimsel bak, şey olarak işte doğru eş mi seçtim, şey mi yaptım, hani kadının belli bir yaşa kadar, belli bir döneme kadar bu tür belki evrimsel kaygıları,
evet,
vardır.
Yani
ilerleyen yaşlarda o sorumluluk azaldıkça yaklaşıyordur gibi bir...
Yok, o enteresan bir nokta çünkü o tür düşünen araştırmacılar var. Yani o kaygının kadınlarda daha fazla olmasının bir ilişkileri devam ettirme motivasyonundan kaynaklandığını söyleyen var. Yani çünkü ilişkisel bir an olması lazım. Tıpkı senin dediğin gibi. Yani hakikaten tarihsel olarak baktığımız zaman kadın her zaman çocuk bakımında daha çok rol üstleniyor. Dolayısıyla daha fazla sosyal desteğe ihtiyacı var ve o ilişkileri sürdürmenin yolu da belli biraz kaygıdan geçiyor. Kültürel olarak da baktığımızda mesela ailelerde İlişki yönetimi daha çok, onunla ilgili kaygı daha çok kadınlardadır. Hani aman şunu arayalım, aman şununla olur, tabii, üniversiteye tabii giriyor mu bu sene, arayalım bir soralım.
Misafirlere bir merhaba de.
Ha, çık misafirlere bir merhaba de. Yeni araştırmalar aslında nörotiklik dediğimiz kişilik özelliğinin bir ilişki sürdürme mekanizması olabileceğini gösteriyor. Çok da ilginç bir konu, belki bir gün şey yapalım.
Tamam.
Onu da ele alalım.
Listemizde olsun. O zaman artık ufak ufak toplayalım.
Aynen, toplayalım. Yine herkese çok teşekkür ediyoruz. İlgileriniz ve mesajınız için. Bir blog postunu hakkımızda okumak istiyorum ya. Bir
lütfen,
dinleyicimizin. Yani teşekkür etmek istiyorum çünkü dinleyiciye de. Sayın Ferruh Karavangil kendi blogunda Kaçık Prens'ten bahsetmiş. Medium.com'daki blogunda onun cümleleri, seçilen konuların hepsi bir şekilde hayatınıza dokunuyor. Kendimi koyacağım, kendimi bulacağım her bölümde en az 100 cümle var diyor. Sağ olsun, var olsun. Çok teşekkür ediyoruz gerçekten.
Eksik olmasın.
Yani
böyle şey gibi oldu. Sabah şekerleri vardı. Fax gelirdi. Ay gibi fax geldi olur. Üstte bine orada kaç orman kesmişlerdir. Ona selam, buna selam. Onun gibi oldu biraz. Şey, o nostaljik oldu.
Hakikaten ya.
Bütün şeyi okuyoruz. Bu arada mesajları
tabii,
okuyoruz.
Tabii. Bütün mesajları okuyoruz ve herkese de ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.
Cevap da yazıyoruz.
Cevap kaçıyorsa yetiştiremediğimiz içindir.
Evet.
Yani okunmayan mesajınız
çocuk
yok.
Çocuk ağlıyordur, bir şey vardır. Hani.
Yani okunmayan mesajınız yok. Cevap veremediklerimiz için affola.
Evet. Kalanları diyelim. Da burada belirtemiyoruz. Genellikle çok kişisel şeyler oluyor.
Evet. Yani çok garantili olmadıkça isim şey yapmıyoruz. Ferruh Bey'in affına sığınarak verdik ismini.
Ferruh Hocam orada şey.
Bizi mazur görsün.
Mazur görür.
Efendim, bize ulaşmak isterseniz Twitter'da Kaçık Prens, Facebook'ta Kaçık Prens, Instagram'da Kaçık Prens. Yazmak isterseniz kaçıkprens@gmail.com. Hangi podcast uygulamasını kullanıyorsanız ondan Kaçık Prens'in tüm bölümlerini herhangi bir ücret ödemeden bedavaya indirebilirsiniz. Kendimiz de podcast arşivini kaçıkprens.blogspot.com'da tutuyoruz. İsterseniz oradan da girip indirebilirsiniz.
Abi eline sağlık, emeğine sağlık. Yine çok ilginç bir konuda. Yine aslında ters köşe bir konu oldu. Bu son 3 şey öyle geçti gibi. Yani bu yeni sezonun programlarında hep bir
ters köşe durum oluyor.
Ben hep üzgün ayrılıyorum. En iyi ihtimalle 1 puanla ayrılıyorum şeyden. Podcast kayıtlarımızdan. Gene öyle çok faydalı bir şey o bölüm oldu. Önümüzdeki bölümler artık gene bir herhalde 2-2,5 haftalık bir aramız olur.
Öyle bir aramız olur. Ondan sonra tekrar bir başka konuyla sizlerle buluşuruz. Evet. Senin de ağzına emeğine sağlık abicim. Çok teşekkür ediyorum.
Estağfurullah.
Tüm dinleyicilerimize kendilerine iyi baksın. Bir sonrakinde görüşmek üzere.